Ayrım 14. Bir insan, Oriana Fallaci. Sayfa 190. Seni bu fikirden vazgeçirmek için dünyanın ucuna bile götürmeye razıydım. Nereye? Dünyanın öbür ucuna. Amerika'ya. Yapar mı? Yaparım dedim. Ancak bunu derken bir şeyi unuttum. Kendini demokrasi şampiyonu ilan eden bu Leviathan. Thomas Hobbes'un aynı adlı kitabında devlet mekanizmasını simgeleyen canavarın adı, çevirenin notu. Sağ ve sol tiranlıklarla ortak yanları bulunuşunu. Bu ortak yan, güçlü ve küstah devlet kavramında yatmaktadır. Kitleleri temsil etmeyen, kitleden değişik olan ve bilgisayar sonuçlarına göre belirli bir düşünceye ya da dine uyum göstermeyen kişilere karşı devlet denen ejderha acımasızdır. Böyle birine çıkış izni, pasaport ve bunun gibi verilmez. Çelişkili gibi görünür ama Sovyet rejimine karşı çıkıp ülkeyi terk edeni öbür tarafta tutan bir çıkar doktrinidir bu. Sovyetler Birliği'nden kaçan kişi ABD için bir değiş tokuş aracıdır. Dünya dengeleri adına harcanacak bir metadır. Theodorakis'in Amerika'ya girebilmiş olduğunu anımsadım. Ona izin verirlerdi. Çünkü belirli bir izme, komünizme bağlıydı. Sonra kitlelerin sevgilisiydi. Bu nedenle de terazinin kefesinde ağırlığı olan bir tartıydı. Ve Amerika'ya giriş vizesi vermeyeceklerini aklıma bile getirmeden sordum. Aliko, ABD'ye gitmeliyim. 2-3 hafta kalacağım. Amerika'ya mı? 2-3 hafta mı? Mutlaka gitmeliyim. Senin gelmemen yazık olur. Tatile gittiğimi sanma. Temaslarda bulunmak ve destek bulmak umuduyla gidiyorum. ABD'den destek mi? Adı Nixon olan bir cumhurbaşkanı ve Kissinger adında bir dışişleri bakanı. Bunların da Şili'yi Pinochet'e teslim edip Allende'yi öldüren bir CIA'yı varken Amerika'dan destek ha? Yoksa unutuyor musun? Papatabulos'u kimin desteklediğini ve bugün onu o yerde tutmakta kimin çıkarı olduğunu ha? Hayır Aleko, hayır. ABD demek her zaman Nixon, Kissinger ya da CIA demek değildir. Ben Amerika'da hükümete karşı gelenlerin sayısının Avrupa'dakinden çok olduğu kanısındayım. Kabul et ya da etme, birçok yeni fikir o ülkede doğuyor. Evet ama hemen de ölüyor. Hükümete karşı çıkanlar da Nixon'ın ya da Kissinger'ın veya CIA'nin kararları üzerinde etkili olamıyorlar. Haksız savaşlar, kirli dostluklar, tasfiyeler konusunda hiçbir etkinlikleri yok. Peki ama bazı kongre üyelerinin tutumunu da yeremezsin. Sen idam cezasına çarptırıldığında Başkan Johnson'ı harekete geçirip idamını durdurtmak üzere Papatopoulos'a başvurmuşlardı. Evet, gidip o büyük fili görmek istiyorum. Yunanca konuşan senatör, milletvekili, garsonları, gençleri görmek istiyorum. Yararlı bir gezi olacak. Neden daha önce aklıma gelmedi? Vize almak için Milano'ya gittiğimizde heyecandan otele bile girmek istememiştin. Milano'daki konsolosluğa başvurduk. Vize vermediler. Bunun üzerine siyasi ejderhanın Roma Büyükelçisi Volpa telefon açtım. Hani şu Volpa'nın da olup da İtalyanların galpe. İtalyanca'da galpe hükümet darbesi anlamına gelir. Adını yakıştırdıkları Amerikan Büyükelçisi. Büyükelçi beni kendisi kabul edip özür dileyeceği yerde Roma konsolosu Bayan Margaret Hassman aracılığıyla yanıt verdi. Bayan Hassman'ın Büyükelçi adına naklettiği sözler Milano konsolosu McCullum'un yasalara uygun davrandığı yolundaydı. O sıralarda Washington'un hükümdarı olan Kissinger adındaki Dışişleri Bakanı vizeye engel olunmasını istemiş. Neyse ki kaderin yolları sonsuz olduğundan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekle uğraşırken 17 Kasım günü Yunanistan'da bulunmayı unuttum bir süre için. İdam cezasına mahkum edilişinin yıl dönümünde Ioannidis sana verdiği sözü yerine getirmek üzere Atina'da hazırlık içindeydi. Ioannidis'in verdiği söz seni kurşuna dizdirmekti. Şimdi ben Atina'ya nasıl girerim? Atina'da 2 gün içinde karışıklıklar artmış, gösteriler inanılmaz boyutlara varmıştı. Gazeteler başkentin hemen her noktasında barikatlar kurulduğundan, göstericilerin otobüsleri ellerine geçirip kentin caddelerinde kahrolsun junta, kahrolsun faşizm, kahrolsun Amerikalılarla uşakları diye bağırarak dolaştıklarını yazıyorlardı. Fotoğraflardan birinde siyahlar giymiş annenin Politeknik Okulu'na sevinç gösterileri arasında getirildiği görülüyordu. Niko elinde akşam gazeteleriyle odaya girdi. Hükümet 20'ye yakın ölü ve yüzlerce yaralı olduğunu resmen kabul ediyordu. Politeknik Okulu'nun önü boşaltılmıştı. Baskı Selanik'te de kendini göstermiş ve Megara bölgesi köylüleri arasında huzursuzluk artmıştı. Atina'da tanklar parlamentonun önüne bile mevzilenmişlerdi. Sokağa çıkma yasağı da öğleden sonra saat 4'ten itibaren başlıyordu. En önemli gelişme Papadopoulos'un radyoda yaptığı açıklamaydı. Ağustos ayında kaldırılan sıkı yönetimin tekrar uygulamaya konulacağını açıklıyordu. Bozulan düzen iade edilecekti. İnternasyonal komünizmin hizmetindeki küçücük bir azınlığın bozduğunu söylediği düzen yeniden sağlanacaktı. Böyle mi demiş? Evet. Radyoda konuşmuş. Televizyona çıkmamış demek. Evet. Kafese kıstırılmış kaplanın kızgın bakışı gitmiş, bana karşı da her tür azarlayıcı ifade kaybolmuştu. Demek oluyor ki Papadopoulos tabanca şakağına dayanmış bir durumda konuşma yapmış. Tabanca da Ioannidis'in tabancası. Papadopoulos artık Ioannidis'in bir oyuncağından başka bir şey değildir. Papadopoulos'un rejimi seçimlerle sözde meşrulaştırma ve sahte demokratikleşme çabası sonuçsuz kaldı. Silahlı kuvvetler de Papadopoulos'a sırt çevirdi. Ioannidis önce gösterilerin büyümesine göz yummuştur, sonra da sert biçimde önlemeye çalışmıştır. Papadopoulos'un zayıf ve yeteneksiz olduğunu kanıtlama uğruna Politeknik'teki olayların büyümesini kasten istemiştir. Bunun üzerine Niko, "Eğer Atina'ya şimdi dönersen 5 dakikalık ömrün ancak kalmış olur," dedi mahzun bir gülüşle. "Şimdi dönmemin hiçbir yararı yok. Papadopoulos'la birlikte hücreyi boylamaktan başka bir işe yaramaz," yanıtını verdin. "Olaylar konusundaki teşhisin ne?" "Diyorum ki Ioannidis uzlaşma yansı biri değildir. Papadopoulos'u içeri tıkacaktır. Bu arada hepimizin aldandığını da söylemeliyim. Bir halk ayaklanması değilmiş olanlar. Hükümet darbesi içinde bir hükümet darbesi olmuş meğer. Bu kez darbeyi yapan Ioannidis oldu. Papadopoulos'u tasfiye edip diktatörlüğü sağlamlaştıracak, hatta askeri diktatörlüğe dönüştürecek. Bir haftaya varmaz her şey belli olur. Söylediklerim resmen gerçekleşmiş olacak. Kehanetin doğru çıkmıştı. 8 gün sonra Ioannidis gerçekten Papadopoulos'u evinde göz hapsi altına aldırmıştı. Cumhurbaşkanlığına Pedon Gizikiz adlı bir general getirilmişti. 1968 yılında senin kurşuna dizilmen kararını imzasını koyan aynı kişiydi. Hani şu ertesi yılda Gudi hapishanesine gelip senin yemek yemen için "Lütfen Bay Panagoulis, yemeğinizi yiyiniz" diyen ve size bir yemek kaşığı verilince de hemen toprak kazmaya başlıyorsunuz diye ekleyen generaldi. Garip bir rastlantı, senin öykündeki kişiler hiç değişmiyorlardı, hep aynı kişilerdi. Tanrılar seni uğraştırmak için aynı kişileri seçmiş gibiydi. Bütün öykülerde kahramanın bir sonraki atılım için çekildiği gizli bir köşesi, ormanda saklı bir evi vardır. Senin de böyle bir evin vardı. Bu yer Floransa'daydı. Buraya seninle yeni yılın başlarında taşınmıştık gizlice. Gizlice diyorum çünkü pek az arkadaşın ve güvendiğin kişinin bu evden haberi olmuştu. Bilmeyenler izimizi bulamazlardı. Öylesine ormanın ücra bir yerinde ve kuytu köşesindeydi. Evin çevresinde 100 ya da 200 yıllık ağaçlar vardı. Ağaçlar sıktı ve evimize öyle yakındılar ki pencereden elini uzatsan dokunabilirdin. Örneğin kestane ağaçlarının dalları pencerelerin pervazını yalardı. Kestanelerini pencereden koparabilir ya da parlak kabuklarını okşayabilirdin. Fakat bu evin asıl güzel yanlarından biri odalardan birinin duvarındaki boydan boya uzanan aynaya kestane ağacının bir selviyle birlikte yansımasıydı. Bir oda değil, ormanın içinde yaşıyorduk sanki. Dolabın aynalı kapılarını da açınca yanılgı kuşları içeri çekiyordu. Ve kuşlar gerçek ağaç sanısı içinde aynadaki ağaçlara konmaya çalışırlardı. Kanatlarını yapay ağaçların dalları üzerinde çırpıyorlar, konacak yer bulamayınca korkuyorlar, gerçekle yapayın sınırları arasında bocalıyorlardı. Onların odadan çıkmalarına yardım ediyor ve elimizde bir havluyla yön vererek dışarıya uçmalarını sağlıyorduk. Gerçi böyle kuytu bir yerde yaşamının yalnızlık ve güvenlik açısından sakıncaları yok değildi. Ama sen her gülün bir dikeni bulunur anlamında bunca güzelliğin bu kadarcık sakıncası bulunabileceğini söylemiştin. Bunun üzerine bu kır evini döşetmiş ve ev sahibiyle kontratı imzalamıştık. Göreceksin bak, burada huzur bulacağım demiştin. Sözünü tutmuştun da. Fakat yalnızca bir süre için. İlk sıralarda öyle güzel günlerimiz olmuştu ki neredeyse o mutluluk haftasında sanmıştım kendimi. Geceleri sevinçli bir istekle sevişir, yakınlaşma isteğinin insanın gözünde yayla gibi kocaman kıldığı iki kişilik yatağın bir köşesinde birbirimize sarılmış durumda sabah ederdik. Gündüzleri de birbirimizi rahatsız etmeden, bazen de konuşmadan aynı masada oturup birlikte çalışma lüksüne kavuştuğumuz olurdu. Ormanın bir köşesinde, ora sakinleri için kurulmuş kahvede, randevulaşma gibi genç aşk oyunları oynadığımız bile olmuştu. Arada bir, uzun mutluluk süreleri arasına parantez gibi giren, mutsuz anlarımız da olmamış değildi. Bu daha çok senin postaneye gidip, Yunanistan'dan ya da Avrupa'daki arkadaşlarından gelmiş mektupları aldığında olurdu. Sürgünde dalga geçtiğin kompleksine kapılırdın. Her şeye karşın geçtiğimiz haftalarda Almanya, İsviçre ve Fransa'ya gidip silahlı direniş örgütüne arkadaş bulmak için yaptığın temaslar sırasındaki huzursuz durumun yoktu. Bir nebze dengeye kavuşmuştun. Roma gazetelerinden birinde Yunan direnişi başlığı altındaki sütunun yayınlanıyordu. Yunanca ve İtalyanca olarak şiir kitapların basılmıştı. Junta'ya karşı el ilanı yerine geçecek küçük pulları bastırmıştın. El ilanı yerine geçecek pul buluşun iyi bir fikirdi. Çünkü Atina'da bir basım evi bulup gizlice el ilanı bastırmak büyük bir sorundu. Bunları sigara paketiymiş gibi gönderiyordun Atina'ya gidenlerle. Birkaç sigara paketi göndermiştin bile. İçkiyi de azaltmıştın. Gün boyunca portakal suyu içiyordun. Huzursuzluğuma neden olan tek şey Stockholm'a gidişindi. Yalnızca İsveç'e gitmeliyim demiş ve nedenini açıklamamıştın. Oradan dönüşünde getirdiğin bir paketi kilitli bir dolaba yerleştirdin. Aliko, ne gizledin oraya? Bir şey değil canım, hiçbir şey. Dinamit malzemesi olmasın? Yok canım, ne ilgisi var? Doğrusu ya, bu tutumum pek hoşuma gitmemişti. Az sonra fark edecektim ki o dengeli insan gitmiş, yerine beni aldatmaya çalışan biri gelmişti. Sanat gereksinimlerden doğar ve zenginlikler içinde boğulur gider. Bu sözü doğrulayan örnekler var. Fakat zenginlikler arasında doğan sanat yapıtları da yok değil. Sistine Manastırı, Pidia'nın heykelleri ve bunun gibi. Sen kapa çeneni, sana değildi sözlerim. Ona söyledim. Senin kitabını yayınlayacak olan yayın evi sahibi vardı masamızda. Bu iş için Floransa'ya gelmişti. Yanımızda yabancı biri bulunduğu için daha da çok alındım bu sözlerin karşısında. Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Münasebetsiz. Kapa çeneni dedim sana. Sen ki daha içtiğin sigaranın dumanını burnundan çıkarmasını bile beceremiyorsun. Şuna bakın. Dumanı burnundan çıkarmıyor, dumanı burnundan çıkarmayacak olduktan sonra sigara içmenin ne anlamı var? Yayın evi sahibi söze karışarak, ben de sigara dumanını burnumdan çıkaramıyorum ama bunun sanat yapıtlarıyla ilgisi ne dedi. Baktı ki ben fena çıkış yapacağım, sigarasını yakıp dumanını ağzından çıkararak uslu uslu içmeye koyuldu. Kavga çıkarmak istediğim belliydi. Nitekim yayın evi sahibi terslenince kızmış ve masanın üstüne cebinden çıkardığın bir yığın parayı bırakarak ayrılmıştın. Gece yarısı eve döndüğümde seni bulacağımı sanıyordum. Oysa yoktun. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir paket de yoktu. Dolabı açtım. Yunanistan'da afiş olarak kullanılmak üzere İtalya'da bastırdığım pul paketleri de yoktu. Açtığım başka bir pakette bir peruk vardı. Kestane rengi, saça bakan koyu sarı bir peruk. Belki de Atina'ya gitmemiştin. Zürih'e telefon açtım. Oradaki arkadaşın Niko'dan belki bir şeyler öğrenebilirim diye düşünmüştüm. Madem ki arkadaşlarım silahlı eylemde beni desteklemek istemiyorlar, bu işi ben kendim yaparım. Kimseye ihtiyacım yok demiştin. Komünistler olmasa da yaparım. Papandrucular olmasa da yaparım. Tanrı'nın yardımı olmasa da yaparım. Kendi kendime. 4 gün sonra telefon çaldı. Benim. Buraya geldim. Burası dediğin neresi? Roma garındayım. Treni atlayıp geliyorum. 3 saat sonra karşımdaydın. Sakallı, pis, yüzün gözün şişti. Gülüşün bir çocuk gülüşü gibiydi. Sınavda başarı sağlayan bir çocuk gülüşü. Yunanistan'a gittiğin anlaşılıyordu artık. İsveçli Bay Bijon Gustafsson adında birine ait sahte pasaportla Yunanistan'a girmiştin. Afiş yerine geçen pulları teslim etmiş ve silahlı hak direniş örgütü adını verdiğin örgütten 4 arkadaşınla buluşmuştun. Bu örgütün Yunanca adının baş harfleri Laos diye bir harfler topluluğu oluşturuyordu. Peki 4 kişiyle ne yapılabilir Aleko? Görürsün sen. Onları Laos 1, Laos 2, Laos 3, Laos 4 diye 4 bölüye ayırdım. Sen blöfle yaşamaktan vazgeçmeyecek misin? Hayır. Yunanistan'a barışının 2. gününde zihnini en çok meşgul eden işle uğraşmıştın. Ioannidis'i küçük düşürmek. Bunun için de bazı resmi makamlara ve bu arada ESA merkezine telefon açıp Panagoulis'i gördük. Panagoulis Atina'da. Ben Panagoulis'im diye kendini ihbar etmiştin. ESA'ya 2 kez telefon ettim. İkincisinde Panagoulis'i Atina'da gördük dediğimde biliyoruz. Bu konuda ihbar aldık yanıtını verdiler. Son olarak açtığım telefonda karşıma kim çıksa beğenirsin. Alo, ben Panagoulis'im dediğimde karşımdaki ben de Karamanlis'im demez mi? Bunun üzerine aklıma bir şey geldi. Bir arkadaşımla Akropol'e çıktım. Elimde o günün gazetesiyle fotoğrafımı çektirdim. Atina'ya gelip gittiğime ilişkin kesin bir kanıt vermek istedim. Atina havaalanında dönüşte birazcık terlemedim desem yalan olur. Ama bir turist kafilesine karıştım. Dırdır eden turistlerden başı dönen polis memuru Bijon Gustafsson'un kim olduğunu anlayamadan pasaportuma damgayı vurmuştu. Bu konuda beni aldatışların artmıştı. Her seferinde bir bahane bulup kavga çıkarıyordun. Ben de bu oyuna düşüyordum ve ciddi ciddi kavgaya tutuşuyordum seninle. Sonra bir de bakıyordum ki sen yine yoksun ortalarda. Birkaç günlüğüne kaybolup sonra çıka geliyordun. Bir defasında yine böyle ansızın çıka geldin. Yine üstün başın berbattı, kir içindeydin. Uykusuz ve bitkin. Genellikle sarhoş olamamaktan yakınırdın. Doğruydu. Bilinç duvarını aşma yeteneğin yoktu. Fakat o gece fazlaca içtikten sonra o duvarı yıktın. Yıkınca da hüngür hüngür ağlayarak itirafta bulundun. Atina'da 5 bomba patlaması ve bu bombaları evlerinde imal edenlerden ikisinin ölmesi üzerine seni artık kimse görmek istemiyordu. Hadi git, git artık diye kovmuşlardı. Bu kez yüzünde ve vücudunda yara bere de vardı. Geceliğin parklarda uyumak, gündüzleri de yakıcı güneşin altında kıyılarda ve kayalıklarda dolaşmak zorunda kalmıştın. Seni teselli etmek için, zarar yok, gelecek kez daha iyi koşullar altında iş görürsün Aleko dedim. Gelecek kez diye bir şey olmayacak artık dedin. Bugünden itibaren gerçekten sürgünde sayıyorum kendimi. Böyle olması daha iyi. Çünkü bombalara, silahlara inanmıyorum artık. Bir mayının fitilini herhangi bir kimse ateşleyebilir. Bir bomba patlatabilir. Bir zorbayı öldürebilir. Zaten ne değişiyor ki? Bir tiran öldürülünce yerini yenisi alıyor. Çoğu kez de silahı ateşleyenlerin kendileri sonradan diktatör oluyorlar. Ortalığa ceset saçarak daha güzel bir dünya oluşturmak olanaksız. Buna tahammül edilemez. Ancak fikirlerle olabilir bu. Fikirler gerçek bombalardır. Tanrım, aman Tanrım. Kaç yılımı verdim. Oturup düşünmem gerek. Zamanı geldi düşünmenin. İşin peci yanı şu ki çok yorgunum. Müthiş yorgun hissediyorum kendimi. Bana ilk kez böyle bir şey söylüyordun. Gerçek bombalar fikirlerdir. Bir tiranı öldürmek için mayını, bombayı herhangi bir budala da ateşleyebilir. Şaşırıp kalmıştım. Senin düşünce sistemine ters düşen, bu yeni düşüncenin fitilini sende ateşleyen olay acaba neydi? Bombayı ateşleyen iki kişinin ölümü karşısında mı fikrini değiştirmiştin? Yandaşlar ordusunun seni terk etmesi üzerine mi bu değişiklik olmuştu? Yoksa bu olaylar vicdanında var olan tohumların çiçek açmasına mı yol açmıştı? Gerçekten düşünmeye başlaman, o güne dek yalnızca şiirlerinde beliren düşünceleri gerçekler alemini çıkarman ne büyük başarı olurdu. Ya işimize gelmediği, ya cesaretimizin olmadığı, ya da aydınlar diktatörlüğü tarafından gözlerimize sarılan bir bant nedeniyle göremediğimiz gerçeklerle karşılaşmaya razı olman ne büyük zafer olurdu. Örneğin, yaptığın her işte yalnız kalışının nedenini görmek. Bunun nedenlerini görmek kötü değil, tersine çok yararlıydı. Evet, acı gelebilir, yorucu olabilir fakat yine de iyi bir şey. Çünkü bu, insanca savaşın vermenin, özgürlüğe inanmanın, dünyayı daha akıllı, daha temiz, daha tahammül edilir kılmanın tek yoludur. Çünkü dünya soyut bir kavram değildir. Dünya dediğin benim, dünya dediğin sensin. Eğer ben değişmezsem, eğer sen değişmezsen, eğer o değişmezse, bunlar kendi istemleriyle, kendi inisiyatifleriyle, kişisel olarak ve ayrı ayrı değişmezlerse hiçbir şey değişmez ve köle kalınır. Sorun şuydu ki yorulduğunu itiraf etmiştin. Sende böyle bir yorgunluğu ben daha önceden sezmiştim. Senin son haftalarda neler yaptığını, nerelere gidip geldiğini geriye doğru bakarak değerlendirirsem yorgunluğunu kanıtlamış olurum. Şimdi bunu anlatacağım. İlkbahar başlarıydı. Sürgünde kalışına bir anlam kazandıran olaylara son veren o trajik Atina gezisinden çok önceydi. Ormandaki gizli yuvamız keşfedilmişti. Bu lücünlü bir grup gencin bütün gün evimizin bahçe kapısı karşısındaki otobüs durağında bekleyip hiç ayrılmayışları dikkatimizi çekmişti. Garip görünüşlü gençlerdi. Otobüs bekliyorlardı fakat araç geldiğinde binmiyorlardı. Rahatımız kaçmıştı. Bu gençlerin gündüz uyguladıkları işkence nöbeti sisteminden kendimizi sonunda kurtardığımızı sandığımız bir anda gece işkenceleri başladı. Geceleri ışıkları söndürüp uyumaya gittiğimizde uzaktan yöneltilen bir ışıldak balkonumuza düşen bir meşale gibi yanıyordu. Uzaktan böylesine güçlü ve isabetli bir ışığı nasıl tutabiliyorlardı bilemiyorum. Pancurlarımız kapalı olmasına karşın ışık içeriye giriyor, tavanı aydınlatıyor, yataklarımızda dolaşıyordu. Seni bu ışık işkencesi deli ediyordu. Kendini tutamıyor, geliyorum ulan orospu çocukları diye bağırıyordun. Fakat sonra gitmekten vazgeçiyordun. Çünkü onların istediği de zaten gecenin o karanlığında senin dışarı çıkmandı. Ama bir gece çıldıracak gibi oldun, hemen üstüne bir şey geçirerek aşağı indin. Kapıya zor yetiştim ve açmadan önce koluna yapıştım. Sen kapıyı açmaya kararlıydın, ben de seni bırakmamaya. Aramızda müthiş bir mücadele başladı. İkimiz de gücümüzü son kertesine kadar birbirimize karşı kullanmaya kararlı görünüyorduk. aramızda bağırışmadan, birbirimize tek kelime söylemeden ve yalnızca aşırı güç harcamanın çıkardığı sesle soluk soluğa boğuştuk. Sonra birden karnıma bir tekme yediğimi anımsıyorum. Müthiş bir ağrı saplandı karnıma. Anahtar senin eline geçmişti. Benden de şu ses çıktı. Çocuğumuz. Alnını bir kurşun yemiş gibi birden titredin. Gözlerin fal taşı gibi açıldı. Aptallaşmış bana bakıyordun. Ardından Tanrım, aman Tanrım diye bağırmaya başladın. Sonra ayağa kalktın. Evimizin içinde, üzerimizde dolaşan ışık işkencesini, hatta bin bıçak saplanmış gibi ağrıyan karın ağrılarıyla yerde debelenen beni bile unutarak Tanrı'ya öylesine bir yalvarışa, yakarışa geçtin ki aklını yitirdin sandım. Gülüyordun, ağlıyordun, oynuyordun, alkış tutuyordun. Benim çektiğim acıdan bile habersizdin. Nitekim acımı düşünmeden kollarınla beni havaya kaldırdın, sonra yatağa bıraktın. Tüy gibi bir hafiflikle başını başıma dayadın. İyi günler çocuğum benim diye mırıldanıyordun. Bağların en güçlüsü, sevinçlerin en büyüğü, insanın başını işkiden daha hızlı döndüren çocuğum benim. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben senim. Sen kimsin bilemezsin. Sen bensin. Sen ölümsüz yaşamsın. Hayat, hayat, hayat. Karanlıktan kaç çocuğum. Çabuk kaç ve uzaklara gidelim. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere, bizim birlikte oyunlar oynayabileceğimiz bir yere. Yeter diyorum. Artık savaşma. Yeter diyorum artık savaşıma, yeter diyorum artık acı çekmeye. O çılgınca, insanca, şaşırtıcı, acı çektiren monolog sürüp giderken karnıma saplanan bıçak ağrıları artıyordu. Sana bunu daha önceden söylemediğim için vicdanım da sızlıyordu. Sana vereceğim bir çocuğun kaderinin tek rakibi olabileceğini düşünmemiş olmam acımı artırıyordu. Çocuğumuz olacağını bilseydin bütün bunlar olmazdı. Benim seni kapıda durdurmak için böyle mücadele etmeme gerek kalmazdı, o tekmeyi yemezdim. Karnımdaki çocuğun öldüğü kesindi. Belirtiler bu yöndeydi. Fakat birkaç saat daha ona umut besleme olanağı vermek için açığa vurmuyordum. Sabahleyin yavaşça yanından ayrıldım ve bildiğim acı gerçeği onaylatmaya gittim. Sonradan söylemenin senin üzerine daha kötü etki yapacağını hesaplayamamıştım. Bu kötü haberi sonradan vermenin sendeki vicdan azabını daha çok azdıracağını düşünememiştim. Babanın, kardeşin Yorgo'nun, Polikarpos Yorgadis'in ölümlerini aklına getireceğini bilemedim. Ben ölümün kendisiyim. Ben üzerimde ölümü taşıyorum ve onu dağıtıyorum diye mırıldandın beni olağan dışı bir kıyafet içinde görünce. Sonra 4 gün süreyle kayboldun. Bana tekrar göründüğünde seni tanımakta zorluk çektim. Nefesin alkol kokuyordu. Bana nasıl olduğunu bile soramadan koltuğa yığıldın. Sallanan koltuğa. Orada bir ileri bir geri gidip gelirken vücudunu ve ruhunu çürüten yorgunluktan yakınıyordun. Yaşlandım. Çok yaşlıyım. Bak saçlarım ağardı. Lumbagom var. Karaciğerinde iyi değil. Ya öksürük? Beyaz saçların Boetis'ten beri başında gümüş bir zülüf oluşturuyordu. Lumbagon hafif seyrediyordu ve geçiciydi. Karaciğerin içkiden bozulmuştu. Öksürmen de olağandı sigara yüzünden. Fakat o anda gerçekten kendini yaşlanmış hissediyordun. Çünkü yaşama gücünü yitirmiştin. Her şeye karşı düşünmeye koyulmuştun. Bazen bulanık, bazen açık bir zihni düşünerek fikirler ormanında ilerlemeye çalışıyordun. Derinleşmen gereken konuları bazen basite indirgeyerek de olsa, bazen de bilinen gerçekleri yeni bulunmuş şeylermiş gibi kabul ederek de olsa, düşünce ormanında adımlar atmaya çabalıyordun. O yıllarda insanın zihnini bulandıran aydınlar diktatörlüğü kuramlarından kendini kurtarmış durumda düşünebiliyordun. Oku bugün, ne karalamıştım diye bana anlatmaya ya da yazarken yakalıyordum. Bak, bugün ne okudum, bak. Bugün ne kararlaştırdım diye bana anlatmaya ya da okumaya koyulurdun. Günümüz izinler çağı, komünizm, kapitalizm, marksizm, sosyalizm, sendikalizm, faşizm. Aynı zamanda antiler çağı, antikomünist, antikapitalist, antimarksist, antisosyalist, antisendikalist, antifaşist. Hiç kimse demiyor ki gerçek faşizm anti olmayı ilke kabul etmektedir, huy edinmektedir. Her düşünce akımında doğru bir şeyin bulunduğuna ya da doğruyu araştırabilecek bir ipucunun olduğuna karşı gelmektedir. Mutlak gerçeği elde etmiş olmanın, körlüğü ve doğma içinde zihnin hapsolmasıyla özgürlüğünü hatta anlamı kaybolur. Mutlak gerçeği elde etmiş olma durumu, Meryem Ana'nın bakireliği konusunda olabileceği gibi, proletarya diktatörlüğü konusundaki doğmayı da içerebilir. Kanun ve nizam doğmasını da. Tartışılamaz tek kavram özgürlüktür. O kadar ki, özgürlük sözcüğünün yerini alabilecek başka bir sözcük bulunmadığından, bu özgürlüğün türlerini anlatabilmek için sıfatlar eklenir, uzantıları gösterilir ve şöyle denir. kişisel özgürlük, kolektif özgürlük, siyasal özgürlük, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, grev özgürlüğü. Sonuçta diyebiliriz ki bağnazlık yalnızca özgürlük konusunda kabul edilebilir. Çünkü özgürlük olmayınca insan insan olamaz ve düşünce düşünce olamaz. Nasıl, beğendin mi diye soruyor ama cevabımı beklemeden tekrar okumaya girişiyordum. Birkaç aydın ideolojileri açıklamakla, bunlar üzerinde durmakla, kendilerinden yana çekmekle ve sonunda yaşamı mutlak formüllerle yorumlamak üzere bunları özümsemekle aydın olunabildiğini sanmaktadırlar. Bunu yaparken gerçeği, insanı kendilerini göz önünde tutmuyorlar. Kendilerini de yalnızca beyinden oluşmuş varlıklar olmadıklarını göz önünde tutmuyorlar. Onlarda da zeka tarafından denetlenemeyen ve bu nedenle de zekaya yabancı kalan duygular vardır. Bu aydınlar zeki değil, budaladırlar. Ve son tahlilde aydın bile değillerdir. Bir ideolojinin rahipleridir bunlar. Rahiplerinkine benzer bir dar görüşle şunu göremiyorlar ki, bir kez bir ideolojiye kendilerini kaptırdılar mı, bu ideolojiden ayrılmayı ya da boşanmayı kesinlikle akıllarından geçirmeyerek ona sıkı sıkıya bağlandılar mı, düşünce özgürlüğünden vazgeçmiş olmaktadırlar. Tüm düşünceleri aynı noktada düğümlenmekte, aynı şematik sisteme göre yargılanmaktadırlar. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, çağımızın en büyük kötülüğü ideolojidir. Bu kötülüğün taşıyıcıları da aydınlar arasındaki budala kesimdir. Bunlar, yaşamın ya da onların deyimiyle tarihin, doğmaların yapaylığını kanıtlamak, zihinsel mastürbasyonlara bir set çekmek görevini üstlendiklerini anlamamaktadırlar. Doğmaların dayanaksızlığını, gerçeklere uymazlığını görememektedirler. Öyle olmasaydı, komünist rejimler, kapitalist rejimlerin ayıplarını tekrarlar mıydı? 14. ayrımın sonu, sayfa 204.